Ayrım 48, sayfa 448. Rukiye ve Zehra Dolmabahçe'de bekliyorlardı. Sabiha ile buluşmaları pek heyecanlı oldu. Birbirlerini çok özlemişlerdi. Sabiha yeni köşkü ve kendilerine ayrılmış odaları anlata anlata bitiremedi.
Düşünün, hepimizin odası var. Gazi Paşa'ya söyle, bizi de birkaç günlüğüne Ankara'ya aldırsın. Odalarımızı görelim.
Ben söylemeye çekinirim ama belki Afet ablam söyler.
Konuyu Afet Hanım'a açtılar. Afet Hanım güldü.
Tabii söylerim. Evinizi görmek ikinizin de hakkı.
Gazi Salih Bozok ve Kılıç Ali'yi yemeğe tutmuştu. Ama ben bu akşam erken yatacağım, ona göre dedi. Salih Bozok itiraz etti.
Yapmayın paşam, biz de yat kulübe gideriz diye sevinç içinde gelmiştik.
Kusura bakmayın, sabah erkenden kalkmam gerek.
Bir şey mi var?
Evet, bir şey var.
18 Temmuz 1932 sabahı İstanbul derin bir sessizlik içindeydi. 1-2 martı sesi duyulup söndü. Boğazın üzerinde ipek gibi bir sabah sisi vardı. Tan yeri ağarmaya başlamıştı. Gazi erkenden kalkıp balkona çıkmış bekliyordu. Yumuşak yüreğe akan bir ses sabah makamında sabah ezanını okumaya başladı. Müezzin Türkleri kulluğa Türkçe çağırıyordu. Tanrı uludur, Tanrı uludur, Tanrı uludur, Tanrı uludur. Şüphesiz bilirim, bildiririm. Tanrı'dan başka yoktur tapacak. Tanrı'nın elçisidir Muhammed. Haydin namaza, haydin namaza. Haydin felaha, haydin felaha. Tanrı uludur, Tanrı uludur. Tanrı'dan başka yoktur tapacak. Diyanet İşleri Başkanlığı ezan ve kametin Türkçe okunmasını uygun bulmuştu. Gazi Ankara'dan ayrılırken memnun eden haber buydu. Milletler Cemiyeti Genel Kurulu da bugün olağanüstü olarak toplandı. Gündem Türkiye'nin üyeliğe davet edilmesiydi. Söz ala bütün temsilciler Türkiye'yi övdüler. Cemiyetin üyesi olan devletler oy birliğiyle Türkiye Cumhuriyeti'ni Milletler Cemiyeti'ne üye olmaya davet ettiler. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Türkiye'nin üye olmaya hazır olduğunu yazılı olarak bildirmişti. Genel Kurul 43 üyenin oy birliğiyle Türkiye'nin üyeliğini kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Milletler Cemiyeti'ne böyle üye oldu. Olay Türkiye'nin büyük saygınlığını gösteriyordu. Dipnot: Abdüllahat Akşin, Atatürk'ün Dış Politika İlkeleri ve Diplomasisi, sayfa 172-173. İsmail Soysal, Türkiye'nin Siyasal Anlaşmaları, sayfa 397-401. Türkçe ezanı duyan Mazhar Müfit Kansu heyecan içinde baş yaverliğe telefon ederek Gazi ile görüşmek istediğini bildirmişti. Yaver biraz sonra aradı. Gazi Paşa akşam üzeri sizi bekliyor.
Mazhar Müfit Bey akşam üzeri geldi.
Hayırlı olsun paşam.
Bir gün aklıma geldi de ezan Türkçe okunsun diye karar verdim, sanmazsın herhalde.
Bu gibi konularda 40 kişiye danışmadan, 40 kez düşünmeden karar vermeyeceğinizi iyi bilirim.
Bir yıl boyunca hemen her bilenle görüştüm. Doğru bulan da oldu, karşı çıkan da. Yanlış olsaydı Diyanet İşleri Başkanlığı elbette kabul etmezdi. Ben de bu girişimde bulunmazdım.
Ezanın ve tekbirin Türkçe okunmasını müftülüklere bildirdi. Mazhar Müfit Bey'e de bir kahve söyledi. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne davet edilmesinin yarattığı gurura yeni bir haber neşe de kattı. Türkiye güzeli olarak Belçika'daki Dünya Güzellik Yarışması'na katılan Keriman Halis Hanım, Dünya Güzellik Kraliçesi seçilmişti. Gazeteler birinci sayfalarını bu güzel habere göre yeniden düzenlediler. Keriman Halis Hanım'ın boy boy fotoğraflarına yer verdiler. Türkiye Güzellik Yarışması'nı Cumhuriyet Gazetesi düzenlemişti. Gazi bu olayla ilgili olarak Yunus Nadi Bey'e bir demeç verdi. Demeç gençlere yönelik şu çok anlamlı cümleyle son buluyordu.
Bununla beraber asıl uğraşmaya mecbur olduğunuz şey, analarınız ve atalarınız gibi yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini tutmaktır.
Dipnot: Atatürk'ün Bütün Eserleri 25. Cilt, sayfa 390. Sovyetler sözlerini tutarak plancı Profesör Orlov'un başkanlığında bir uzmanlar kurulunu Türkiye'ye yolladılar. Kurul Ankara'da temaslara başladı. İktisat Bakanı Mustafa Şeref Bey ve ilgililerle görüşmeler başladı. Ama İzmit'te kurulması düşünülen bir kağıt fabrikası için İş Bankası ile İktisat Bakanlığı'nın ilgili dairesi arasında görüş ayrılıkları vardı. İş Bankası kağıt fabrikası ile ilgileniyordu. Durum Gazi'ye, İktisat Bakanlığı'ndaki genel müdür kağıt fabrikasının kurulmasına zorluk çıkarıyor diye yansıtıldı. Genel müdür Şeref Önay'ın tutumu birçok kişiyi rahatsız etmekteydi. Tek çivi çakılmasına bile sevinen Gazi'yi bu geciktirici tutum çok rahatsız etti. Mustafa Şeref Bey Yalova'ya plan hazırlıkları için bilgi sunmaya gelmişti. Akşam yemekte kağıt fabrikası konusu açıldı. Gazi bakana bu işe engel olduğu söylenen genel müdür için ne düşündüğünü sordu. Bakan genel müdür hakkında olumlu konuştu. Gazi Genel Müdür yüzünden Mustafa Şeref Bey'i azarladı. Mustafa Şeref Bey kibarca sofranın sonuna kadar kaldı, Ankara'ya döndü ve istifa etti. Dipnot Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Politika'da 45 yıl sayfa 134-145. Bu olay İsmet Paşa ile Gazi arasında geçici bir kırgınlığa yol açacaktır. Yerine Celal Bayar atandı. Celal Bayar İş Bankası Genel Müdürlüğü'nden ayrılarak iktisadi hayatın başına geçti. Celal Bayar da yeni iktisat programını devletçiliği savunmak ve uygulamakla görevliydi. İlk iş olarak Sovyet Kurulu'nun yazdığı pembe kapaklı raporu okumaya başladı. Hükümet yalnız Sovyet uzmanlarının raporu ile yetinmedi. Eldeki azıcık parayı yanlış harcamamak için farklı görüşleri de öğrenmeye önem verdi. Bir ABD İktisat Kurulu davet edildi. Bu kurulun verdiği raporlar cesaret verici olmayacaktı. Küçük yoksul bir ülkenin sanayileşmeye çalışmasını yadırgadıkları anlaşılıyordu. Dipnot Yahya S. Tezel Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi sayfa 252. Hükümet İktisat Bakanlığı ve ilgili birimler bu raporlarda yer alan cesaret kırıcı ifadelere önem vermeden yararlı bilgi, tavsiye ve uyarıları dikkate alarak öncelikle de Türkiye'nin imkanlarına, şartlarına, ihtiyaç ve emellerine uygun bir sanayileşme planı hazırlamayı doğru buldular. Öyle de yaptılar. Bu sırada bir değişiklik daha oldu. Eğitim Bakanı Esat Bey yorulmuştu, istifa etti. Yerine bir zamanlar kendini ağır bir üslupla eleştirmiş olan Dr. Reşit Galip Bey'in atanmasını tavsiye etti. Dr. Reşit Galip Bey Eylül bitmeden Eğitim Bakanı oldu. Üniversite olayına el koyacak bakan bulunmuştu. Dipnot 4. Dönem Tutanak Dergisi 10. Cilt sayfa 14-15'e göre Dr. Reşit Galip Bey'in Eğitim Bakanlığı'na atanması tarihi 19 Eylül 1932'dir. Atatürk'ün bütün eserleri 26. cilt sayfa 54'te Cumhurbaşkanı'nın atama yazısı bulunuyor. Bunun tarihi ise 8 Kasım 1932. Cumhurbaşkanının atama yazısının tarihinin yanlış okunduğunu tahmin ediyorum. 26 Eylül'de başlayan dil kurultayının tutanaklarında Dr. Reşit Galip Eğitim Bakanı olarak geçiyor. Afet İnan Dr. Reşit Galip Bey'in atanma hikayesini şöyle anlatıyor. Dolmabahçe Sarayı'nda bir akşam o zamanın Eğitim Bakanı Esat Bey ile konuşurken birdenbire Dr. Reşit Galip'e hitap eden Atatürk, Cumhuriyet Hükümeti'nin eğitim işleri ile ilgili düşüncelerini açıklamasını istedi. Doktorun verdiği cevaplardan mütehassıs olan Cumhurbaşkanı Atatürk, çok büyük hürmet gösterdiği hocası Esat Bey'e hitap ederek, ''Hocam, eğitim işlerimizi bu genç arkadaşımıza bırakmak istemez misiniz?'' dedi. İşte böylece Dr. Reşit Galip 1932 yılının sonbaharında Türk eğitiminin başına geçmişti. Atatürk hakkında hatıralar ve belgeler sayfa 208. Dr. Reşit Galip Bey'in eğitime katkısı çoktur. Yoğun işlerinin arasında öğretmenler için, öğrencilere ve çevrelerine sağlık konusunda yararları olsun diye küçük sağlık kitapçıkları yazmış, yazdırmıştır. Beni en çok bu çalışmaları etkiliyor. Doğu'da Dersim sorunu daha çözülmemişti ama çevredeki yollar ve Dersim'le bağlantıyı sağlayacak beton köprüler yapılıyordu. En çok okulun Dersim'de açılması planlanmıştı. Toprak dağıtımı kadastro olmadığı için ağır yürüyordu. Demir yolları gelişiyordu. Sağlık en önemli sorun olarak ele alınmıştı. Trahomu, sıtmayı ve cüzzamı bitirmek için çok çalışılıyordu. Her doktor bir fedaiydi. Halk evleri doğuda da ilgiyle karşılanmıştı. Halk evi açılan Erzurum'da, Van'da ve Diyarbakır'da hanımlar da eşleriyle birlikte tiyatro seyretmeye, halk müziği konserlerini dinlemeye, halk evlerine gelmeye başlamışlardı. Bir özel tiyatroya, konsere, gösteriye hiç birlikte katılmış değillerdi. Devletin ciddiliğine, aileye saygısına güveniyorlardı. Ama yüzyılların biriktirdiği sorunlar çok derin ve büyüktü. Daha uzun yıllar ve durmadan çalışmak gerekiyordu. Dil konusunda iki akım vardı. Evrimciler dilde sadeleşmeyi kabul etmekle birlikte Türkçeleşmeye doğru hiç zorlama yapılmamasını istiyorlardı. Dilin zaman içinde kendi kendine sadeleşeceğini savunuyorlardı. Amaç Türkçeleştirme değil, sadeleştirmeydi. Oysa dilin tek sorunu sadeleştirme değildi ki. Hüseyin Cahit Yalçın evrimci akımın sözcülüğünü yapacaktı. Dilde sadeleşme tartışmaları başlayalı uzun yıllar olmuştu ama sadeleşme çok yavaş yürümekteydi. Gazetelerin haber dilleri bile ağırdı. Konuşma diliyle yazı dili arasında hala büyük fark vardı. Okullardaki matematik, geometri, fizik, kimya derslerinin bütün terimleri Arapçaydı. İkinci ve büyük grup devrimcilerdi. Amaç dili Türkçeleştirmek, millileştirmekti. Dilcilerin, edebiyatçıların, dil konusuyla ilgilenenlerin büyük çoğunluğu dilde devrimden, dilin temizlenmesi ve zenginleştirilmesinden, bir bilim ve kültür dili yapılmasından yanaydı. Bir de devrimcilerin aşırıları vardı. Onlar köy gibi, merdiven gibi yüzlerce yıl önce Türkçeleşmiş sözcükleri bile asılları Türkçe olmadığı için dilden atmak istiyorlardı. Bunlar tasfiyeciler diye anılacaklardı. Dipnot: yabancı dil bilginleri Türkçeyi çok övmüşlerdir. Bunların başında Jean Dene gelir. Türk dili grameri çeviren Ali Ulvi Elöve. Sayfa 3, Maarif Vekaleti Yayını, Ankara 1941. Ünlü dil bilimci Max Müller diyor ki, Türkçe öyle düzenli, öyle uyumludur ki, insanda bir seçkin bilginler kurulunun yaratısıymış gibi bir izlenim uyandırır. Aktaran Profesör Doktor Tahsin Yücel, Türkçenin Kurtuluş Savaşı sayfa 7, Cumhuriyet Yayını İstanbul 2000. Ayrıca Profesör Doğan Aksan, Türkçenin Zenginlikleri, İncelikleri, Bilgi Yayınları Ankara 2006. Profesör Doktor Doğan Aksan, Türkçenin Bağımsızlık Savaşı mı? Bilgi Yayınları Ankara 2007. Sevgili gençler, bu iki kitabı okumanızı dilerim. Dil devrimi bir zorunluluktu. İşlenmemiş, gelişmemiş bilimsel terimleri karşılamakta zorluk çeken, yabancı sözcük terim ve kurallarla dolu, yapma bir dilden ne bilim dili olurdu ne de kültür dili. Osmanlıca denilen yamalı bohçadan kurtulup, gelişen Türkçe'ye yol almak, konuşma ve yazı dili arasındaki ayrılığı gidermek gerekiyordu. Türkçe bilinçli bir bakıma, onarıma muhtaçtı. Atatürk Nutuğu 1927 yılında yazmıştır. Dili bugün anlaşılmadığı için sadeleştirilerek yayımlanıyor. 1928'de yayımlanan bir ihale ilanı. Taliplerin teklifnamelerini şartnamede muharrer olduğu üzere imla ve ihzar ederek şartnamede muharrer bulunan şekilde ve yevm ve saati muayyeneyi ihale eden mukaddem makbuz mukabilinde. Üçgene müselles, dörtgene murabba, babaya peder, anneye valide, hakimler yerine hükkam, karaciğer iltihabı yerine iltihabı kebet, çiğdem yerine lahlah, yol yerine tarik, baş yerine ser, el yerine yed, gün yerine yevm, yeni yerine cedid deniyordu. Türkçenin adı kaba Türkçeydi, köylü dili olarak niteleniyordu. Bir gariplik örneği resmi geçit. Resim Arapça tören demek, geçit Türkçe. Aradaki i de Farsça tamlama eki. Üç dilin karışımı bir deyim. Bunu hala kullanan dil şaşkınları var, doğrusu geçit töreni. Yunus Emre, Dede Korkut, Karacaoğlan, Pir Sultan Abdal anlaşılıyor. Çünkü Türkçe söylüyorlardı. Ama Baki, Nefi, Namık Kemal, Abdülhak Hamit anlaşılmıyor, zor anlaşılıyor. Çünkü Osmanlıca yazıyorlardı. Dile Arapça, Farsça sözcükler, deyimler, kurallar girmiş, dil özgün, bağımsız bir dil olmaktan çıkmış, yapma bir dil olmuştu. Sonunda eskidi, kullanımdan düştü. Gazi her akşam dilcilerle birlikte oluyor, tartışmalarını dinliyor, kendi görüşlerini de belirtiyordu. Dille ilgili Türkçe ve Fransızca çok kitap incelemişti. Dile tarih kadar önem veriyordu. Tarih tezi dile de yansımıştı. Birinci Türk Dil Kurultayı 26 Eylül 1932 Pazartesi günü saat 14'te Dolmabahçe Sarayı'nın girişindeki büyük salonda açılacaktı. Bildiri sunmak, konuşmak, dinlemek, üye olmak isteyenler akın akın geliyorlardı. Herkes davet edilmişti. Birkaç da öğrenci gelmişti. Biri birkaç yıl sonra Özel Kalem Müdürlüğü'nde görev alacak olan Haldun Derin'di. Uyarılmadıkları halde hemen herkes koyu giysiliydi. Katılanların sayısı 917'ye ulaştı. Büyük salona zor sığıldı. Aralarında Halit Ziya Uşaklıgil de, Niziye Muhittin Hanım da, saz şairleri de, başı yeldirmeli köylü kadınlar da vardı. Saat 14'te Gazi de alkışlar arasında salona girerek yerini aldı. Türk Dil Kurumu Başkanı Samih Rıfat Bey bir konuşmayla kurultayı açtı. Başkanlığa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kazım Özalp seçildi. Başkanlık divanının kurulmasından sonra ilk konuşmayı Eğitim Bakanı Doktor Reşit Galip Bey yaptı. Neden dilde bir devrim yapılması gerektiğini çok güzel anlattı, şiddetle alkışlandı. Kurultay 9 gün sürdü. Gazi her toplantıyı izledi. Türkçenin eskiliği, ana dil niteliği taşıdığı, başka dillere etkisi, gelişimi, ihtiyaçları, sorunları açıklandı, görüşüldü. Bildirilerde birçok kaynak gösterildi, örnekler verildi. Gündem dağıtılmıştı. Görüşmeler o gündeme göre yürütüldü. İki kişi, Faik Ali Ozansoy ile Hüseyin Cahit Yalçın nazik bir üslumla evrimciliği savundular. Dilde zorlama yapılmasının doğru olmayacağını söylediler. Bu konuşmaları yanıtlayan dilciler ve edebiyatçılar niye devrimci bir hamle yapmak gerektiğini açıkladılar. Dilin sorunu çoktu. Bu sorunlar kendiliğinden düzelecek sorunlar değildi. Çoğu teknik sorunlardı. Uzmanların karışması zorunluydu. Hüseyin Cahit Bey ikinci kez söz aldı. Birçok konuda devrimciler gibi düşündüğünü açıkladı. Fuat Köprülü dil devriminin bir rönesans olduğunu söyledi. Devrimi ve Gazi'yi göklere çıkardı. 26 Eylül'ün dil bayramı olarak kutlanması kabul edildi. Derneğin tüzüğü görüşülerek kabul edildi, seçim yapıldı. Türk dili için ilk kez yapılan bu büyük kurultay Kazım Özalp'ın konuşmasıyla 9 Ekim günü sona erdi. Dipnot, sevgili gençler, birinci dil kurultayının tutanakları bir cilt halinde yayımlanmıştır. Kitabı bulmak zor, 500 sayfalık kitabı okumak kolay değil. Sizlere kolaylık olması için tutanakları özetledim. Bugünkü anlaşılır Türkçenin yolu bu kurultayla açılmıştır. Sonradan dil devrimini eleştiren Fuat Köprülü, Besim Atalay, bu kurultayda devrimi en çok öven kişilerdi. Bu insan manzaraları hayat için uyarıcı bir deneydir. Şimdi kurultayın özetini veriyorum. Birinci, ikinci ve üçüncü günün gündemi Türk dilinin eskiliği, Indo-European dillerle, bütün beyaz ırk dilleriyle, Asya ve Avrupa'nın başka dilleriyle ilişkileriydi. Birinci gün Samih Rıfat Bey ayrıntılı bildirisini sundu. İkinci gün Doktor Saim Ali Dil Emre, Ahmet Cevat Emre, Agop Martavan gündeme uygun bildirilerini sundular. Ahmet Cevat Bey ile Agop Martavan özellikle Türkçe sözcüklerle Sümerce sözcükler arasındaki benzerlikleri belirttiler. Hepsi büyük çaba ve ciddi bilgi birikimi ürünüydü. Üçüncü gün Mehmet Saffet Bey'in bildirisinin özelliği İngiliz kaynaklarına dayanıyor olmasıydı. Bu kaynaklara dayanarak Türkçe ile Akatça, Hititçe ve Ari dilleri karşılaştırdı. Artin Cebeli, Hakkı Nezihi ve Yusuf Ziya Beyler söz alarak kişisel görüşlerini açıkladılar. Türk dilinin eskiliğini, bir ana dil olduğunu birçok örnekler göstererek belirttiler. Ömer Can Kaytar, Farsça'ya geçen Türkçe sözcükleri işaret etti. Gündemin birinci maddesi üzerindeki görüşmeler bitti. Başkaca söz isteyen yoktu. Dördüncü gün 29 Eylül 1932 gündemin ikinci maddesine geçildi. Türk dili kökeni, gelişimi, lehçeleri, tarihi, dil bilgileri, sözlükleri ve değeri. Ragıp Hulusi, Samih Rıfat Beyler ve Hasan Ali Yücel bildirilerini açıkladılar. Birçok yanlışı, ön yargıyı düzelttiler, en azından tartışmayı açtılar. Hasan Ali Yücel divan dili ile halk dilini örnekleriyle karşılaştırdı. Araplar ve İranlılar ordularıyla yapamadıkları istilayı divan edebiyatında kelimeler ve mefhumlarla, yani kavramlarla yapmışlardır dedi. Türkçeyi aşağılayan bir Osmanlı yazarından örnek verdi. Kurultaya bir gün ara verildi. 1 Ekim 1932 Cumartesi günü yine 14'te toplanıldı. 5. günde gündemin 2. maddesine devam edildi. Raif Köse Raif, Bedros Zeki Bey, Yusuf Ziya Özer ikinci kez, Şeref Bey, Hüseyin Namık Orkun söz alıp konuştular. Türkçenin eskiliğini, bir devrim yapılması gerektiğini belirttiler. Hüseyin Namık Orkun çok eski bir Çin kaynağına dayanarak Türk sözcüğünün sanılandan daha eski olduğunu açıkladı. 2 Ekim Pazar günü kurultay yine saat 14'te toplandı, 6. gündü. Faik Ali Ozansoy, Hüseyin Cahit Yalçın, Abdülhak Hamit Tarhan, Sami Paşazade Sezai Bey, Ahmet Cevdet Bey ve Ali Canip Bey konuşacaklardı. Hüseyin Cahit Yalçın devrime karşı olan konuşmasını bugün yapacaktı. Faik Ali Bey Türkçeleşmiş Arapça ve Farsça sözcüklerin korunmasını diledi. Sadeleşmeyi destekledi. Sonra Hüseyin Cahit Bey söz aldı. Dil konusunda bilimsel çalışmanın önemini belirtti. Dil sorununa değindi. Dilin bütün yabancı kurallardan temizlenmesini savundu. Terim üretmenin gerektiğini kabul etti. Sonra da dedi ki, bizi sükun ve atalet içinde uykuya dalmaktan kurtarmak için aşırıların kamçılarına muhtacız. Yolumuzu şaşırtacak aşırılıklara karşı da tutucuların direnişleri değerli bir silahtır. Arapça ve Farsça sözcüklerin tarihi bir zorunluluk ve gereklilikle bir gelişim sonucu dile girdiğini, bu sözcüklerin şimdi kendiliğinden temizleniyor olduğunu ileri sürdü. Karışmanın, zorlamanın, dilde devrimin doğru olmadığını söyledi. Bu konuşmanın bazı bölümlerine, özellikle doğal gelişim bölümüne, Hasan Ali Yücel bir dilin doğal gelişimle kendiliğinden gelişmediğini, bazı etkilerle, karışmalarla, sanatçıların, dilcilerin yardımıyla geliştiğini, gelişebildiğini kanıtlayan örnekler verdi. Sonra Ali Canip Bey konuştu. Faik Ali Bey ve Hüseyin Cahit Bey'e yanıt verdi. Yabancı her sözcüğün tarihi bir zorunluluk nedeniyle dile girmediğini edebiyat-ı cedidecilere örnek göstererek anlattı. Hüseyin Cahit Bey'in yazılarından da örnekler verdi. Fazıl Ahmet Aykaç konuştu. Çok ince bir konuşma yaparak Faik Ali Bey ile Hüseyin Cahit Bey'in doğal gelişim görüşlerini eleştirdi. Daha sonra da Doktor M. Şükrü Bey kürsüye geldi. Öldü denilen İbrani dilini bir kişinin yeniden dirilttiğini anlattı. Onu Sadri Ertem izledi. Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında büyük fark olduğunu anlattı. Osmanlı ümmet diliyle Türkçe arasındaki farkı gelişim yoluyla aşamayız. Ancak devrim hamlesiyle aşabiliriz dedi. Sırada Namdar Rahmi Karatay vardı. Gelişimcileri alışkanlıklarının esiri olarak niteledi. Bu konuşmalardan sonra Hüseyin Cahit Bey söz aldı. Yanlış anlaşıldığını söyledi. Eleştirilerin çoğunu kabul etti. Samih Rıfat Bey uzun bir konuşma ile dili gelişime bırakmak düşüncesinin neden yanlış olduğunu anlattı. Abdülhak Hamit Bey mektupla dil devriminden yana olduğunu bildirmişti. Sami Paşazade Sezai Bey de yine mektupla dilde sadeleşme ve devrim düşüncesini paylaştığını bildirmişti. 3 Ekim Pazartesi günü 7. gündü. Kurultay her zamanki gibi saat 14'te toplandı. İlk sözü Türk Edebiyatı'nın büyük adı Halit Ziya Uşaklıgil aldı. Dil konusundaki çalışmaları, emeği geçenlere teşekkür etti. Türkçeyi İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca ile karşılaştırdı. Bu dillerdeki gariplikleri saydı. Bu garipliklerden uzak olan Türkçeyi övdü, dil devrimini desteklediğini açıkladı. Yeni gündem maddesine geçildi. Tanzimat'tan bugüne kadar Türk dili ve gösterdiği değişiklikler. Ahmet Cevat Bey söz aldı. Osmanlı dil ve eğitimi hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Dil bilincinin uyanmasını, dilin sadeleşmeye başlamasını anlattı. Ali Canip Bey Tanzimat ve Meşrutiyet dönemi edebiyatını, halk diliyle yazı dili arasındaki farkları örneklerle gösterdi. 5. maddeye geçildi. Türk dilinin çağdaş ve uygarca ihtiyaçları nelerdir? Reşat Nuri Güntekin sözcük ve terim konusuna değindi. 4 Ekim 1932 Salı günü kurultay yine 14'te başladı. Gazi her oturumu aksatmadan dikkatle izliyordu. Bugün Doktor Ali Saim Dilemre, İhsan Sungu, Ruşeni Bey, Ahmet İhsan Bey, Fuat Köprülü, Besim Atalay, Mediha Muzaffer Hanım konuştular. 5 Ekim son gündü. Kurultay yine Kazım Özarp'ın başkanlığında saat 14'te toplandı. Türk Tarih Kurumu Başkanı Yusuf Akçura kısa bir konuşmayla Türk Dil Kurumu'na başarılar diledi. Derneğin tüzüğü okundu, madde madde görüşülerek oylandı, kabul edildi. Seçime geçildi. Başkanlığa Sami Rıfat Bey, Genel Sekreterliğe Ruşen Eşref Ünaydın, Yönetim Kurulu üyeliklerine Besim Atalay, Celal Sahir Sılan, Ahmet Cevat Emre, Ragıp Hulusi Özden, Hamit Zübeyir Koşay, Hasan Ali Yücel, İbrahim Necmi Dilmen seçildiler. Sami Rıfat ve Ruşen Eşref Bey teşekkür ettiler ve kurultayın Türk dili bakımından önemini belirttiler. Dil devrimi yolunu açan Gazi'ye teşekkür ettiler. Kazım Özarp kısa bir konuşma ile 1. Türk Dil Kurultayını kapattı. Dikkate değer bazı özellikler. 3 Ermeni aydın Türk dili konusunda çok bilgili konuşmalar yaptı. Halit Ziya Uşaklıgil, Abdülhak Hamit ve Sami Paşazade Sezai Beyler bile Türk dil devrimini desteklediler. Hüseyin Cahit Yalçın yanıtlar karşısında ilk konuşmasındaki görüşlerinin birçoğundan geri döndü. Fadi Rıfkı Bey Çankaya kitabında şöyle yazıyor. Kurultayın ilk günü Hüseyin Cahit'in zaferi ile çalkalandı. Onun söyledikleri ne kadar iyi karşılanmışsa cevap verenler o kadar kayıtsızlık görmüşlerdi. Locasından manzarayı görüp kavrayan Atatürk, hasta yatağından Sami Rıfat'ı kaldırarak kürsüye getirtmek zorunda kaldı. Salih Rıfat iyi ve bol konuşur. Hüseyin Cahit yenilmemişti ama ona cevap verenler yere serilmiş olmaktan kurtulur gibi olmuşlardı. Sayfa 475. Fadi Rıfkı Bey bu konuyu yanlış hatırlıyor, doğru yansıtmıyor. Kurultay tutanaklarına bir göz atsaydı bu yanlışları herhalde yapmazdı. Hüseyin Cahit Bey kurultayın 1. günü değil 6. günü konuşmuştur. Konuşması ilgiyle izlenmiş ama bir zafer olmamıştır. Tutanaklar ortada. Yanıtlar üzerine 2. konuşmasında birçok görüşünü geri almıştır. Özellikle Hasan Ali Yücel, Ali Canip Bey, Sadri Ertem, Fazıl Ahmet Aykaç'ın yanıtları kayıtsız karşılanmış değildir. Etkileri Hüseyin Cahit Bey'in geri çekilişlerinden bellidir. Sami Rıfat Bey Türk Dil Kurumu'nun başkanıydı. Bütün kurultay boyunca toplantılarda bulunmuş, birçok kez konuşmuştur. Hasta yatağından kaldırılıp getirilmiş değildir. Atatürk'ün bir locası da yoktu. Toplanılan salonda, eski bayramlaşma salonu, loca bulunmamaktadır. Demek ki bir tanığın sözleriyle yetinmemeli, gerçeği anlamak için asıl kaynağa, özellikle yazılı kaynağa, belgeye gitmeli. Kurultay tutanakları Fatih Rıfkı Bey'in yazdıklarını düzeltiyor.